Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 30. ayrım. Banyodan dönen Malin Erickson, "O zaman durumu özetleyelim," dedi. "Görevimiz Doug ile Mia'yı polisin iddia ettiği gibi Salinger mı yoksa başka biri mi öldürdü bulmak. Peki nereden başlayacağız?" "Kazıyacağız. Polisin işini biz yapmayacağız. Polisin neleri aşağı çıkardığını, neleri gözünden kaçırdığını izleyeceğiz. Yani şimdiye kadar dergide yaptığımız iş neyse onu yapacağız. Tek fark, bulduğumuz her şeyi yayımlayamayacağız. Eğer katil Salinger ise onunla Doug ile Mia arasında bir bağ olmalı. Bildiğimiz tek bağ sensin." "Aslında ben bir bağ bile değilim. Lisbeth'i bir yıldan fazla bir zamandır görmedim. Onların varlığından bile haberdar değildir. Ben bir..." Blomqvist birden sustu. Salinger hakkında hiç kimsenin bilmediği bir şey vardı. Dünya çapında bir hacker olduğu. Birden bilgisayarında Svensson'la birbirlerine yazdıkları e-postalar, Svensson'ın kitabının çeşitli bölümleri ve Bergman'ın tezinin elektronik kopyası aklına geldi. Lisbeth'in bilgisayarına girip girmediğini bilmiyordu. Eğer girmişse onları biliyor demekti. Ama onların için öldürsündü ki? Tam tersine, Doug ile Mia kadınlara karşı uygulanan şiddet üzerinde çalışıyorlardı. Salinger böyle bir çalışmayı canı gönülden desteklerdi. "Ah, Mikael onu bir çözebilseydi." "Sanki aklına bir şey gelmiş gibi," dedi Malin. Blomqvist'in Salinger'ın bilgisayar alanındaki yeteneğinden bahsetmeye niyeti yoktu. "Hayır, sadece yorgunum. Arada bir dikkatim dağılıyor." "Peki, senin Lisbeth şimdi yalnızca Doug ve Mia'nın değil, kendi vasisinin de katil zanlısı. Aralarındaki bağ da çırılçıplak ortada. Bu vasi hakkında ne biliyorsun?" "Hiçbir şey. Daha önce adını bile duymadım. Üstelik bir vasisi olduğunu bile bilmiyordum. Başka birinin üçünü birden öldürme ihtimali çok düşük. Eğer biri Doug ve Mia'yı çalışmalarından dolayı öldürdüyse bile, aynı kişinin Salinger'ın vasisini öldürmesi için hiçbir sebep yok." "Biliyorum. İşte bunun için kafa patlatıyorum. Ama başka birinin Doug, Mia ve Lisbeth Salinger'ın vasisini öldürebileceğine dair hiç değilse bir senaryom var." "Nedir o?" "Diyelim ki Doug ve Mia kadın ticareti işini kurcaladıkları için öldürüldü. Lisbeth bir şekilde bu işlere dışarıdan karıştı. Vasisi buyurmana güvenip bazı açıklamalar yaptı. Bu durumda vasi de bir tanık haline geldiğinden ortadan kaldırıldı." "Ne demek istediğini anladım," dedi ikircikli bir ifadeyle. "Ancak bu teorini ispat edecek en ufak bir kanıt yok." "Hayır, yok." "Peki ne düşünüyorsun? Salinger suçlu mu, suçsuz mu?" Mikael uzun süre düşündü. "Şöyle diyelim. Salinger birini öldürebilir mi?" "Cevabım evet. Şiddete eğilimi var. Onu iş üstünde gördüm ben. Beni hayatını kurtardığında, değil mi?" Mikael onaylayan bir jest yaptı. "Sana niçin olduğunu anlatamam. Ama adamın biri beni öldürmeyi kafasına koymuştu. Neredeyse başarıyordu da. Birden Salinger ortaya çıktı. Bir golf sopasıyla adamı etkisiz hale getirdi. Ve bunları polise anlatmadın." "Kesinlikle. Bunlar aramızda kalacak." Mikael birden çok ciddileşti. "Malin, sana bu konuda güvenmeliyim. Bu konuştuklarımızı kimseye anlatmayacağım. Anton'a bile. Sen yalnızca benim patronum değilsin. Seni seviyorum da ve seni asla üzmek istemem." "Özür dilerim. Şu özür dilemeleri de bırak artık." Blomqvist bir kahkaha attıktan sonra tekrar ciddileşti. "Eğer gerekseydi beni korumak için o adamı öldürebilirdi. Ama aynı zamanda çok rasyonel biri. Tuhaf ama evet, kendi tarzında akılcı biri. Hoşlandığından değil, zorunda kaldığından şiddet kullandı. Çok sağlam bir nedeni olmadan kimseyi öldürmez. Olağanüstü bir tehditle karşılaşmalı ya da kışkırtılmalı." Bir süre düşüncelere daldı. Malin sabırla tekrar konuşmasını bekledi. "Avukat için ne diyebilirim ki? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama Lisbeth'i Doug ile Mia'ya ateş ederken düşünemiyorum. Bu imkansız." Uzun bir sessizlikten sonra Malin saatine baktı. 21.30'a geliyordu. "Geç olmuş, eve gitmeliyim. Uzun bir gün oldu. Yarın devam ederiz." "Hayır, tabakları bırak, ben hallederim." Gözünü uyku tutmayan Armanski, karısının nefes alışverişini dinliyordu. Bu dramı anlamakta güçlük çekiyordu. Sonunda yataktan kalktı, terliklerini giydi, üzerine sabahlığını geçirerek salona gitti. Hava serindi. Sobaya birkaç odun attı, bir bira açıp oturdu ve Furusund kanalının karanlık sularına bakmaya başladı. Ne biliyorum? Selander biraz kaçıktı. Ne yapacağı kestirilemezdi. Bundan kuşkusu yoktu. 2003 kışında bir şeyler ters gitmişti. Birdenbire işi bırakmış, yurt dışına çıkmış, bir yıl ortada görülmemişti. Armanski, kaçışın Mikhail Blomkvist'le ilgili bir şey olduğundan emindi. Ama nedenini o da bilmiyordu. Geri dönmüş, Armanski'yi ziyaret etmişti. Ekonomik açıdan bağımsızım demişti. Armanski bunu bir süre geçinecek kadar param var diye yorumlamıştı. Bütün bir ilkbahar boyunca Palmgren'i düzenli bir şekilde ziyaret etmiş ama Blomkvist'i aramamıştı. Sonra da 3 kişiyi öldürmüştü. Bunların ikisini hiç tanımıyordu. Hayır, bu mantıksız. Armanski birasından bir yudum alıp bir sigara yaktı. Vicdan azabı çekiyordu. Can sıkıntısının bir nedeni de buydu. Bublanski ziyaretine geldiğinde Selander'ın bir an önce yakalanması için ne biliyorsa anlatmıştı. Yakalanması gerektiği konusunda hiçbir tereddüdü yoktu. Ne kadar çabuk yakalanırsa o kadar iyiydi. Vicdan azabının nedeni hiç sorgulamadan onun suçlu olduğu tezini kabullenmesiydi. Armanski gerçekçi biriydi. Polis katil zanlısı diyorsa bir bildikleri var demekti. Demek ki Selander suçluydu. Ama polis onun kendi davranışını ne kadar haklı gördüğünü dikkate almazdı. Hafifletici nedenler ya da onu çileden çıkartan nedenler bulmaksa onların işi değildi. Onların işi Selander'ı yakalayıp suçunu itiraf ettirmekti. Psikolojik durumuyla da bunun için yaptığıyla da ilgilenmeyeceklerdi. Zaten kendilerini memnun edecek bir nedeni çoktan bulmuşlardı. Kız akıl hastasıydı. Armanski başını iki yana salladı. Bu açıklama onu tatmin etmiyordu. Lisbeth Selander ne iradesi dışında ne de sonuçlarını hesaba katmadan bir şey yapardı. Özel biri, evet, deli, hayır. Yaptığı şeyin onu tanımayan biri tarafından ne kadar anlaşılmaz görünürse görünsün mutlaka bir açıklaması olmalıydı. Gece saat 2 civarında Armanski bir karara vardı. 17. Bölüm 27 Mart Paskalya Pazarı 29 Mart Salı. Dragan Armanski pazar sabahı endişeli düşüncelerle boğuştuğu bir geceden sonra erkenden ayağa kalktı. Karısını uyandırmamaya özen göstererek aşağı kata mutfağa indi. Kahve suyu koyup sandviç hazırladı. Sonra dizüstü bilgisayarını aldı. Milton Security'nin bireysel araştırmalar için kullandığı rapor formunu açtı. Lisbeth Selander hakkındaki bilgilerini kaydetmeye başladı. Saat 9 civarında kahve almak için aşağı indiğinde ne yaptığını soran karısı Ritva'ya kaçamak bir cevap vererek yazmaya devam etti. Kocasını çok iyi tanıyan Ritva o gün Armanski'den bir şey beklenmemesi gerektiğini anlamıştı. Basının başının etini yiyeceğini düşünen Mikael yanılmıştı. Büyük ihtimal Paskalya tatili dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde az sayıda personel vardı. Bu nedenle basın Doug ve Mia'yı onun bulduğunu ancak pazar sabahı öğrenebilmişti. Mikael'i ilk arayan Aflon Bladet'ten eski bir tanıdığıydı. Merhaba Blomkvist, ben Nick Lasson. Merhaba Nick Lasson. Enskede'deki çifti sen bulmuşsun. Mikael onayladı. Tanıdığım bir kaynağın iddiasına göre bu çift Millennium adına çalışıyormuş. Kaynağının iddiası kısmen doğru, kısmen yanlış. Doug Svensson, Millennium için bir röportaj yapmıştı. Mia Bergman bizimle hiç çalışmadı. Vay be, harika bir öykü. Sanırım öyle, dedi Mikael yorgun bir sesle. Niçin bir şey yazmadınız? Doug Svensson yakın arkadaşımız ve meslektaşımızdı. Doug ile Mia'nın ailesi, çocuklarının başlarına ne geldiğini duymadan bir şey yazmak istemedik. Mikael bu söylediklerini yazmayacaklarını biliyordu. Peki, Doug neyin peşindeydi? Millennium adına bir araştırma yapıyordu. Ne hakkında? Aflon Bladet'in yarınki atlatma haberi ne olacak? Yani bu bir atlatma haber. Defol Nick Lasson. Yapma Blomman, sence cinayetle Doug'ın peşinde koştuğu haber arasında bir bağ var mı? Eğer bana bir kez daha Blomman dersen telefonu yüzüne kapar ve bir daha seninle asla konuşmam. Özür dilerim, Sence Doug Svensson peşine düştüğü haber yüzünden mi öldürüldü? Hiçbir fikrim yok. Yazmakta olduğu öykünün Lisbeth Salander'la bir ilişkisi var mıydı? Hayır, uzaktan yakından ilgisi yoktu. Doug, Salander delisini tanıyor muydu? Hayır. Doug, son günlerde bilgisayar suçları üzerine bir sürü makale yazdı. Millennium için hazırladığı haber benzer bir konuda mıydı? Vazgeçmeyecek, diye düşündü Mikael. Tam onu başından def etmek üzereydi ki, kendine hakim olup yatağa oturdu. Aklına birbirine paralel iki parlak fikir gelmişti. Niklasson bir şeyler daha sormak üzereyken, ''Bir saniye bekle,'' Niklasson dedi. ''Hatta kal, birazdan dönerim.'' Ayağa kalktı, elini ahizenin mikrofonuna kapattı, birden bambaşka bir dünyaya geçmişti. Cinayetlerden sonra Mikael, Lisbeth Salander'la nasıl ilişki kurabilirim diye düşünmekten beynini patlatıyordu. Salander, her neredeyse, çok büyük ihtimal onun söylediklerini ve yazdıklarını takip edecekti. Eğer onu tanıdığını inkar ederse, Lisbeth bunu Mikael'in onu terk ettiğine ya da sattığına yoracaktı. Onu savunması durumunda bu, basın tarafından cinayet hakkında anlattıklarından çok daha fazlasını bildiğine yorumlanacaktı. Ama eğer kendini iyi ifade edebilirse, Lisbeth onunla ilişkiye geçmek için istek duyabilirdi. Bu, kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Bir şey yapmalıydı. Ama ne? Özür dilerim. Evet, ne diyordun? Doug Svensson, bilgisayarda işlenen suçlarla ilgili bir şey mi yazıyordu? Eğer kısa bir açıklama istiyorsan, istediğini alacaksın. Tamam, ama dediklerimi doğru aktaracaksın. Başka ne yapabilirim ki? Buna cevap vermesem daha iyi olur. Ne demek istiyorsun? 15 dakikaya kadar sana bir e-posta göndereceğim. Ne? 15 dakika sonra e-postalarını kontrol et, dedi Mikael ve telefonu kapadı. Bilgisayarın başına oturup Word programını açtı, 2 dakika kadar dikkatle düşündükten sonra yazmaya başladı. Serbest gazeteci Doug Svensson ve çalışma arkadaşının katledilmeleriyle derinden sarsılan Millennium'un genel yayın yönetmeni Erica Berger, faillerin en kısa zamanda yakalanacağını umuyor. Çarşamba günü bir cinayete kurban giden çiftin cesetleriyle ilk karşılaşan Millennium'un sorumlu yazı işleri müdürü Mikael Blomqvist, Aftonbladet'e şu açıklamayı yaptı. Doug Svensson harika bir gazeteci ve benim çok sevdiğim bir insandı. Önemli konular üzerinde çalışıyordu. Birçok haberin yanı sıra hackerlarla ilgili çarpıcı bilgiler peşindeydi, dedi. Erica Berger ile Blomqvist, cinayeti kimin işlemiş olabileceği ve nedenleri konusunda spekülasyon yapmaktan kaçındılar. Yazma işini bitirdikten sonra Erica Berger'i aradı. Merhaba Ricky, Aftonbladet seninle biraz önce röportaj yaptı. Öyle mi? Mikael yazdıklarını hızla okudu. Niçin? Çünkü her sözcüğü doğru. Doug 10 yıl serbest gazetecilik yaptı. Uzmanlık alanlarından biri de bilgisayar güvenliğiydi. Onunla bu konu üzerine defalarca tartıştım. Üstelik şu kaçakçılık haberini olgunlaştırdığımızda ondan bir yazı almayı düşünüyorduk. Mikael bir süre sustuktan sonra devam etti. Hacking olayıyla ilgilenen başka biri var mı? Erica onun ne yapmak istediğini kestirmişti. Harikasın Mike. Çok harika. Tamam, devam et. 5 dakika sonra Niklasson aradı. Mikael'in e-postasını almıştı. Pek de kısa bir açıklama sayılmaz. Hepsi bu. Başka bir gazete bu kadarını alamaz. Ya gönderdiklerimin hepsini yaz ya da hiç yazma. Mikael, Niklasson'la konuştuktan hemen sonra tekrar bilgisayarın başına oturdu. Bir süre düşündü ve kısa bir mektup yazmaya başladı. Sevgili Lisbeth, bu mektubu er ya da geç okuyacağını bilerek sabit diske kaydediyorum. 2 yıl önce Venestrom'un sabit diskini nasıl hacklediysen benim bilgisayarımı da hacklemiş olabileceğinden şüphelendiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi benimle ilişki kurmak istemediğin ortada. Bana karşı tavır alma nedenini hala anlayabilmiş değilim. Ama bunu sormayacağım. Zaten açıklamak zorunda değilsin. İstesek de istemesek de birkaç gün önce yaşananlar bizi tekrar birbirimize bağladı. Polis benim çok sevdiğim iki insanın senin tarafından vahşice öldürüldüğünü iddia ediyor. Cinayetlerin vahşice olduğuna dair bir kuşkum yok. Öldürüldükten birkaç dakika sonra Doug ve Mia'nın cesetlerini gördüm. Ama bu cinayetleri senin işlediğine inanmıyorum. Hiç değilse öyle olmasını umuyorum. Eğer polisin iddia ettiği gibi psikopat bir katilsen, seni bütünüyle yanlış tanımışım ya da geçen bir yılda sen çok değişmişsin demektir. Eğer katil sen değilsen, o zaman polis yanlış iz peşinde demektir. Bu durumda sana teslim olmanı öneriyorum. Büyük ihtimal boşa nefes tüketiyorsundur. Er ya da geç yakalanacaksın. O zaman bir arkadaşa ihtiyacın olacak. Eğer beni görmek istemezsen kız kardeşim var. Avukat Annika Giannini. Onunla konuştum. Eğer ilişkiye geçersen seni savunacak. Ona güvenebilirsin. Millennium olarak biz Duck ile Mia cinayeti üzerine bir araştırma yaptık. Şu an Duck Svensson'ı susturmak isteyeceklerin listesini çıkarıyoruz. Doğru iz üzerinde miyim bilemiyorum ama listedeki her kişiyi tek tek araştıracağım. Tek sorun avukat Nils Buurman'ın bu resme nasıl girdiği. Duck'ın belgeleri arasında bu isim yok. Ayrıca Duck ve Mia ile aralarında hiçbir bağ kuramıyorum. Bana yardım et, lütfen. Bağ nerede? Mikael. Not: pasaporttaki resmini değiştirmelisin. Bu resim sana haksızlık. Bir süre düşündükten sonra belgeyi Sally'ye diye kaydetti. Bir dosya açıp ona da Lisbeth Salinger adını verdi. Dragan Armansky, salı sabahı Milton Security'deki bürosunda bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya 3 kişi çağırmıştı. Bunlardan biri Milton'ın operasyon bölümünün şefi, 62 yaşındaki Johan Franklund'tu. Armansky onu 10 yıl önce Solna polis müfettişiyken ayartarak işe almıştı. Plan ve analiz işlerinden sorumlu Franklund, şirketin tartışmasız en önemli elemanlarından biriydi. Armansky'nin toplantıya çağırdığı diğer iki kişi, 48 yaşındaki Sonny Bohman ve 29 yaşındaki Niklas Eriksson'du. Bohman da eski polisti. 80'li yıllarda Normalm polis teşkilatında yetişmiş, oradan cinayet masasına geçerek bir dizi dramatik olayın soruşturmasını yönetmişti. 1990'lı yılların başlarında göçmenleri öldürerek Laserman diye ünlenen ırkçı katilin peşindekilerden biri de oydu. 1997 yılında uzun ikna faaliyetlerinden sonra epeyce yüksek bir maaşla Milton'a alınmıştı. Niklas Eriksson'a acemi gözüyle bakılıyordu. Polis akademisinde okurken diplomasını almadan hemen önce kalbinde ancak çok büyük bir ameliyatla giderilebilecek doğuştan gelen bir sorun olduğu anlaşılmıştı. Yani polislik mesleğinde onun için gelecek yoktu. Eriksson'ın babasıyla meslektaş olan Franklund, Armansky'den bu çocuğa bir şans vermesini istemiş, o da analiz bölümündeki eleman açığını kapatmak için çocuğu işe almıştı. Armansky bu kararından dolayı hiç pişmanlık duymayacaktı. Eriksson şirkette uzun yıllardır başarıyla çalışıyordu. Diğer meslektaşlarından tek farkı saha deneyiminin olmamasıydı. Bununla birlikte keskin analiz yeteneği onu vazgeçilmez bir eleman yapıyordu. "Hepinize günaydın," dedi Armansky. "Oturun ve okumaya başlayın." Lisbeth Salinger'a yönelik polis operasyonlarını anlatan gazete kupürleriyle birkaç sayfasında Salinger'ın geçmişinin özetlendiği 50 sayfalık bir dosya koymuştu önlerine. Eriksson önündeki dosyayı okuyup bitirirken Armansky söze girmek için diğer ikisinin de bitirmesini bekledi. "Sanırım akşam gazetelerinin tatil boyunca attıkları manşetleri gözden kaçırmamışsınızdır." "Lisbeth Salinger," dedi Franklund sıkıntılı bir ifadeyle. Sonny Bowman başını salladı. Niklas Eriksson dudaklarına acılı bir ifade yerleştirip gözlerini havaya dikti. Armansky bir süre bu üçlüye baktıktan sonra "Bizim elemanlarımızdan biri," dedi. "Burada çalıştığı yıllar boyunca onu ne kadar tanıyabildiniz?" "Bir gün ona şaka yapmaya yeltendim," dedi Niklas Eriksson imalı bir gülümsemeyle. "Pek başarılı olmadı. Kafamı koparacak sandım. Aksinin önde gideniydi. Onunla ancak birkaç kelime konuşabilmişimdir." "Sıra dışı biriydi," dedi Franklund. Bohman omuzlarını silkti. "Bana göre zırdelinin tekiydi. Tam bir baş belası. Tamam, kaçıktı. Bunu biliyordum ama bu kadar çıldıracağını da tahmin edemezdim." "O kendi yolunda yürüyordu," dedi Armansky. "Kolay idare edilir biri değildi. Hayatımda karşılaştığım en iyi araştırmacı olduğu için onu işe aldım. Her zaman beklenenden iyisiyle geldi." "İşte bunu anlayamıyorum," dedi Franklund. "Bir insan nasıl hem bu kadar yetenekli hem de sosyal açıdan bir o kadar özürlü olur?" "Bu onun psikolojik durumuyla ilgili bir şey," dedi Armansky dosyalardan birini işaret ederek. gayrimümeyyiz ilan edilmiş. Bundan haberim yoktu, dedi Erikson. Demek istediğim, sırtında ben gayrimümeyyizim yazan bir etiket yoktu. Sen de bir şey demedin. Evet, diye kabullendi Armanski. Çünkü bir de öyle damgalansın istemedim. Herkese bir şans verilmeli. Ve bunun sonucunu Enske'de de aldık, dedi Bohman. Belki, dedi Armanski. Armanski tereddüt içindeydi. Onu merakla süzen bu adamların önünde Lisbeth Salinger'a duyduğu zaafı açığa vurmak istemiyordu. Şirketin diğer çalışanları gibi bu üç adamın da Lisbeth Salinger'dan iliklerine kadar nefret ettiklerini biliyordu. Ne şaşkın ne de zayıf görünmeliydi. Sorunu ortaya koyarken profesyonelliği de, ölçüyü de elden kaçırmamalıydı. Milton'ın imkanlarını ilk defa dahili bir iş için kullanmaya karar verdim, dedi. Bütçeyi sarsacak bir meblağa mal olmamalı. Bohman ve Rickson, elinizdeki işleri bırakacaksınız. Sizin şimdiki göreviniz, bir parça muğlak bir ifade kullanmama izin verin, Lisbeth Salinger olayı hakkında gerçeği açığa çıkarmak. 30. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 31. ayrımda.